Ayrım 22, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 315, 28. bölüm. Şafaktan 1-2 saat önce yağmur yağdı. Bruce kamyonetin arkasında yatarak madene vuran damlaların sesini dinledi. Bu ninniyi andıran bir sesti ve insanın kollarında sevdiği kadınla sıcacık yatakta yatarak yağmuru dinlemesi de çok zevkliydi. Sonra Shermaine'in uyandığını hissetti. Genç kadının solukları değişti, sonra kımıldandı. Kahvaltıda sadece yaban öküzü bifteği vardı, kahveleri kalmamıştı. Çabucak karınlarını doyurdular. Sonra Bruce dev zenciye seslendi. ''Hazır mısın Ruffy?''
''Haydi gidelim patron.''
Ford'a bindiler. Ruffy, Bruce'un yanındaki bütün yeri koca gövdesiyle doldurdu. Miğferini geriye itmiş, tüfeğinin namlusunu da ön cam olması gereken yerden çıkarmıştı. Kocaman ayaklarını da yere koyduğu bir kasa biranın üstüne sıkıca dayamıştı. Bruce kontak anahtarını çevirince motor çalıştı. Motoru iyice ısıttıktan sonra Ford'un üstüne kolunu dayanmış içeriye bakan Henry'ye döndü. ''Biz bugün öğleden sonra döneceğiz. Kimsenin kamptan uzaklaşmasına izin verme.''
Henry peki derken pis soluğunu da Bruce'un yüzüne üfledi.
''Onların çalışmalarını sağlamalısın. Aksi halde canları sıkılır, birbirleriyle kavgaya başlarlar.'' Henry karşılık vermeden gözleriyle Ford'un içini iyice araştırdı, sonra geriye çekildi.
''Peki, haydi siz yolunuza gidin.''
Bruce onun epey gerisinde bir kamyonun basamağına oturmuş olan Shermaine'e bakarak gülümsedi. Gaza basarken genç kadın seslendi. ''Bon voyage!'' Yemek pişirmek için ateşlerin başına çömelmiş olan jandarmalar da neşeli neşeli bağırarak onlara iyi yolculuklar dilediler. Bruce yoldan çıktı. Kısa süre sonra dikiz aynasına bakınca kampın bir dönemecin arkasında kalarak kaybolduğunu gördü. Yolda yer yer yağmur sularından oluşmuş birikintiler vardı. Fakat tepede bulutlar dağılmış, hava iyice açılmıştı.
''Bir biraya ne dersin patron?''
Bruce kahve yerine mi diye sordu.
''Rafi, bağırsaklara bundan daha iyi gelen bir şey yoktur.'' diyerek kasayı açmak için eğildi.
Wally Henry miğferini kaldırarak başını kaşıdı. Kısa kızıl saçları toz ve kuruyan terden dolayı sertleşip kazık kesilmişti. Hem sağ kulağının üstünde bir yerde kaşınıyordu. Parmağıyla oraya hafifçe dokundu. Kendi kendine işler yolunda dedi. Elmasları yanlarına almadılar. Arabanın içine iyice baktım. Zaten elmasları burada bırakacaklarını tahmin etmiştim. Kadın elmasların yerini biliyordur. Mutlaka onun haberi vardır.
Hem belki de...
''Yok yok, bu elmasların yerini soracak olursam bir domuz gibi bağırmaya başlar.'' Henry Ford arabanın arkasından bakan Shermaine'i sinsi gözlerle süzdü.
''Ne aptal bir kaltak!'' diye düşündü. ''Curry onunla yattığı için ardından böyle bakıp üzülüyor. Ne garip. Okumuş olan bu serserilerin hepsi de kadınlarının küçük göğüslü olmasından hoşlanıyorlar. Fakat kadının poposu güzel ha, bu benim hoşuma giderdi.'' ''Şu güzelin icabına baksam, üstün olduğunu sanan Tanrı'nın belası Curry kim bilir ne kadar öfkelenir. Bununla birlikte bu işi kıvırmak için fırsat yok. Bu pis zenciler Curry'yi Tanrı filan sanıyorlar. Kadına dokunacak olursam beni parça parça ederler. Bu işi unutmalıyım. En iyisi elmasları alarak sınırın yolunu tutayım.''
Henry miğferini yine kafasına geçirip ilgisiz bir tavırla Ruffy'nin bir gün önce sürdüğü kamyona doğru gitti.
''Haritan var.'' diye mırıldandı. ''Pusula, iki yedek şarjör mermi, geriye taşları bulmak kalıyor.''
Kamyona çıkarak torpido gözünü açtı.
''Elmasları burada bir yere sakladıklarına dair iddiaya girebilirim. Onlar hiçbir şeyden kuşkulanıp kaygılanmadılar, buraya bağlanıp kalacağımı sandılar. Yaşlı Wally amcanın birden kalkıp gidebileceği akıllarına bile gelmedi. Burada oturup geri gelmelerini ve beni yakalamalarını bekleyeceğimi düşündüler.'' ''Beni tutup beyaz erkekleri ellerine geçirmek için hevesle bekleyen bir avuç pis zenci polise teslim edebileceklerini sandılar.''
Pis pis güldü.
''Ama sana verilecek haberim var, süslü sözlerle konuşan Mr. Curry.''
Torpido gözünü karıştırdıktan sonra hızla itip kapattı.
''Demek taşları buraya koymamışlar. Öyleyse ben de oturulacak yerlerin altlarına bakarım. Nasıl olsa sınırda bekçi yoktur.'' Oradan geçip Fort Roseberry'e erişmem 3 ya da 4 günümü alır. Fakat oraya eriştiğimde cebim elmas dolu olacak. Endola'da havaalanı var. Oradan dünyanın her yanına uçak kalkıyor. İşte ondan sonra yaşamaya başlayacağım.
Oturulan yerlerin altında yağlı bir ceketle bir demir çubuktan başka bir şey bulamadı. Henry bu kez zemindeki tahtaları incelemeye koyuldu.
Yazık, şu namussuz Curry'e ders veremeden gideceğim diye söylendi. Onunla ilgili planlarım vardı. İşte kafamı bozan biri varsa o da Curry. Namussuz, onun hesabını çok önce görmeliydim. O gece karanlıkta köprünün orada neredeyse işini görüyordum. Hem kimse de durumu anlayamazdı. Hata ettim doğrusu, bunu o zaman yapmalıydım. Ya da Port Reprieve'de koşarak yolu geçip o büroya girmeye çalıştığı anda onu vurabilirdim. Kahrolasıca kahraman, büyük aşık. O ömrü boyunca her istediğini elde etmiştir. Bu konuda iddiaya girebilirim. Babası ona istediğince para vermişti. Üstelik de insanı pek aşağı görüyor. Sanki çürüyen etten çıkan bir kurtmuşum gibi tiksintiyle bakıyor bana.
Henry doğrularak direksiyonu sıkıca yakaladı. Duyduğu nefret yüzünden çeneleri oynuyordu. Başını çevirerek camdan baktı. Charmaine Cartier kamyonun önünden geçti. Elinde bir havlu ve pembe plastikten bir tuvalet çantası vardı. Yürürken kalçasındaki tabanca sallanıyordu. Çavuş Jack yemek pişirmekte oldu, ateşin yanından kalkarak onun yolunu kesti. Durup konuştular ve bir şeyi tartışmaya başladılar. Sonra Charmaine kalçasının üstündeki tabancaya dokundu ve güldü. Jack'ın siyah yüzü endişeyle kırıştı. Sonra kuşkulu bir tavırla başını salladı. Charmaine tekrar gülerek döndü ve adamı geride bırakıp yolda ilerledi. Akarsuya gidiyordu. Siyah saçlarını arkaya toplayıp pembe bir kurdeleyle bağlamıştı. Gür saçlar giydiği pembe bluzun sırtına düşmüştü. Taktığı kalın branda tabanca kılıfı da kalçalarının baştan çıkırıcı oynaklığını daha belirli hale koyuyordu. Genç kadın dik yamaçtan inerek gözden kayboldu. Wally Henry pis pis güldü ve sonra hoşnutlukla dudaklarını yaladı.
''Bu iş çok güzel olacak.'' diye fısıldadı. ''Bir hafta uğraşıp plan yapsalardı bana bu kadar uygun düşecek bir iş hazırlayamazlardı doğrusu.''
Hevesle elmasları aramaya devam etti. Öne eğilerek elini ön panelin gerisine soktu. O zaman parmakları gizlenmiş kalın tellere takılı bir sıra branda bizi torbaya değdi.
''Haydi Wally amcanıza gelin bakayım.''
Torbaları kalın telden kurtararak aldı. Bunları kucağına koyarak içlerindekileri kontrole başladı. İri elmaslar açtığı üçüncü torbadaydı. Torbadaki fazla parlamayan, işlenmemiş iri elmaslara bakarak ''Güzel, çok güzel.'' diye fısıldadı. Torbanın ipini çekerek ağzını kapattı, sonra savaş ceketinin cebine sokup düğmesini ilikledi. İçinde endüstri elmasları bulunan torbaları yere attı. Ayağıyla bunları oturulan yerin altına itti, tüfeğini alarak kamyondan çıktı. Yemek pişirilen ateşlerin yanından geçerken jandarmalardan üç ya da dördü ilgiyle ona baktılar. Henry karnını ovuşturarak yüzünü buruşturdu.
''Dün gece çok fazla et yemişim.'' dedi.
İngilizce anlayan jandarma güldü ve bu sözleri Fransızca'ya çevirdi. O zaman hepsi kahkaha attılar ve içlerinden biri Henry'nin anlayamadığı bir şiveyle bir şeyler bağırdı. Hepsi de Henry'nin ağaçların arasına doğru gitmesini seyrettiler. Henry kamptakilerin göremeyeceği kadar ilerleyince birden koşmaya başladı. Bir daire çizerek akarsuya doğru gidiyordu.
''Bu büyük bir zevk olacak.'' diyerek yüksek sesle güldü.
Charmaine yolun akarsuyu kestiği yerde sığ bir gölcük buldu. Çevresinde uçları tüylü kamışlar ve bembeyaz incecik nehir kumu vardı. Siyah renkli kayalar dümdüz ve cilalı gibi parlaktı. Su iyice sıcak ve çok berraktı. Genç kadın suyun dibine bakınca kayalara yapışmış yeşil yosunları dişleyen küçük bir balık gördü. Çıplak ayakla kumlara basarak çevresini dikkatle inceledi ama sazlar bir paravana gibi onu gizliyordu. Zaten Jack'a kendisi oradayken hiçbir erkeği akarsuya bırakmamasını tembih etmişti. Soyunarak eşyalarını siyah kayalardan birinin üstüne serdi. Sonra elinde bir kalıp sabunla gölcüğün ortasına doğru yürüdü. Sonra eğilip oturdu. Su artık boynuna dek çıkıyordu. Kumlar çıplak kalçalarının altında yumuşacıktı. Önce saçlarını yıkadı ve sonra suyun içine uzandı.
Temiz su tıpkı bir ipek gibi yumuşaktı ve hafif dalgalar vücudunu okşuyordu. Cesaretlenen küçük balıklar çıkıp onun derisini dişlemeye kalktılar. Balıklar gıdıkladığı için Shermaine içini çekip elleriyle onları kaçırdı. Sonra başını suyun içine sokarak saçlarını iyice duruladı. Saçlarından yüzüne, gözlerine sular akarken güç bela kıyıya erişti. Yarı görmeyen gözlerle havlusuna uzanırken Wally Henry'nin bir eli ağzını kapattı, öbür kolu da arkadan beline dolandı. Erkek hırıltılı bir sesle onun kulağına "Ağzını açacak olursam boynunu koparırım" diye fısıldadı. Shermaine yüzünde onun sıcak ve ekşi soluğunu hissediyordu.
"Benim sevgili Bruce olduğumu düşün artık, o zaman ikimiz de bu işin zevkini çıkarırız."
Eğlenirmiş gibi güldü. Wally'nin eli kalçasına kayar kaymaz tüyleri diken diken olan Shermaine deli gibi mücadeleye başladı. Onu kolaylıkla tutan Henry hala alaylı alaylı gülüyordu. Genç kadın birden ağzını açarak onun parmaklarından birini kaptı, olanca gücüyle ısırdı. Derinin yarıldığını hissetti ve ağzına kan doldu.
Henry "kaltak" diyerek elini çekti yan Shermaine de bağırmak için ağzını açtı.
Fakat el birden yumruk halini alarak onun yüzünün yanına indi. Shermaine'in başı yana kaydı. Bağırmaya fırsat bulamadı. Henry yine vurunca yere yığıldı. Yumruklar yüzünden sersemleyerek kumların üstüne düşen Shermaine olanlara inanamıyordu. Ancak adamın ağırlığını hissedip onun dizini acımasızca bacaklarının arasına itmesiyle kendisine gelir gibi oldu. O zaman yeniden debelenmeye başladı. Adamın ağzından ve pis soluğundan kurtulmaya çalışıyordu. Shermaine kendisine yaklaşan yüzü görmemek için gözlerini sıkıca kapatarak durmadan "hayır, hayır" diye yineliyordu. Bir yandan da kumlara yaslanmış başını iki yana sallıyordu. Henry ne kadar yapılı ve güçlüydü. Shermaine hala "hayır" diyordu. Sonra içini yakan, yırtan, acı ve üstüne çullanan ağırlık yüzünden bağırdı. Bu karabasan bir türlü sona ermiyordu. Adamın kokusunu duyuyor, onun üstünden akan terler Shermaine'in korunmasız yüzüne damlıyordu. Bu sonsuzluğa dek sürdü. Sonra birden ağırlık üstünden kalktı ve genç kadın gözlerini açtı. Wally Henry onun başının ucunda ayakta duruyor, üstünü başını düzeltiyordu. Gözlerinde donukluk belirmişti. Ağzını elinin tersiyle silerken Shermaine onun parmaklarının titrediğini fark etti. Konuşmaya başladığı zaman sesi yorgun ve ilgisizdi.
"Çok daha iyilerine sahip oldum."
Shermaine birden dönerek eşyalarının üstünde duran tabancaya uzandı. Henry bir adım atarak ayağını onun bileğine dayadı. Ağırlığını bu ayağa verdi. Kadın onun botunun altında bilek kemiklerinin büküldüğünü hissederek inledi. Fakat öylesine acı çekmekle birlikte yine de "domuz" diye fısıldadı. "Pis domuz." Henry bu kez onun yüzüne bir tokat atarak sırt üstü devirdi. Tabancayı durduğu yerden alarak açtı ve kurşunları kumlara saçtı. Sonra tabancayı gerideki sazların arasına attı.
"Curry'e söyle, senin bana ait olan payını da ona bırakıyorum."
Sonra hızla yürüyerek sazların arasında kayboldu. Beyaz kumlar genç kadının vücudunu bir pastanın üstündeki ince şeker tabakası gibi kaplamıştı. Ağır ağır doğrularak bileğini tuttu. Yüzünün bir yanı iyice kızarmıştı. Wally'nin yumruk attığı yer şişmeye başlamıştı. Shermaine sessiz sedasız ağlamaya başladı. Vücudu sarsılırken gözyaşları uzun kirpiklerine takılıp süzülüyordu. 30. Bölüm. Rafi kahverengi şişeyi havaya kaldırarak üzgün üzgün baktı.
"Bir şişe, sadece bir yudum sanki, ondan sonra boşalıyor."
Şişeyi yan camdan attı. Bruce dev zencinin içebildiği bira miktarını yine şaşarak mırıldandı.
"Dönüşte boş şişeleri izleyerek yolumuzu rahatça bulabiliriz."
Zencinin bu kadar birayı sığdıracak yeri vardı herhalde. Rafi'nin bira kartonuna eğilerek kucağına yayılan midesine baktı.
"Durum nasıl patron?"
Bruce paneldeki kadrana göz attı. "Tam 87 mil yol almışız."
Rafi başını salladı. "Hiç de fena sayılmaz doğrusu. Kısa süre sonra orada olacağız."
Bir süre sustular. Rüzgar kırık camdan yüzlerine esiyordu. Yolun çatlakları arasından çıkan otlar devamlı olarak arabanın altına değiyor, hışırtılı bir ses çıkarıyordu.
Rafi sonunda "patron" dedi.
"Evet."
"Teğmen Henry, o elmaslar, onu kampta bırakmakla doğru mu yaptık dersin?"
Herif o ıssız topraklarda kaldı. Elmasları bulsa bile bunlar işine yaramaz.
"Herhalde sen haklısın."
Rafi bira şişelerini dudaklarına götürdü. Şişeyi indirdikten sonra devam etti.
Biliyor musun, tek güvenilemeyecek insan da o.
Neredeyse bir salam gibi kalın parmağı da başına vurdu.
Onda bir bozukluk var. Uzun süreden beri çevremi araştırıyorum. Gördüğüm en çılgın Araplardan biri de o.
Bruce yüzünü buruşturarak homurdandı.
Rafi, o adama çok dikkat etmek gerek patron dedi. Hem bu ara seni temizlemeye kalkacaktır. Bunu yapmak için hazırlandığının farkındayım. Seni öldürmek için fırsat kolluyor. O deli bir Arap.
Bruce mırıldandı. Ona dikkat edeceğim.
Evet, bunu mutlaka yapmalısın.
Yine sustular. Yalnız rüzgarın hışırtısıyla motorun homurtusu duyuluyordu artık. Rafi ağaçların arasından gözüken mavimsi çakıl taşları dökülmüş düzlüğe işaret etti.
Tren yolu orada. Bruce, neredeyse varıyoruz diye yanıt verdi.
Önce bir açıklığa çıktılar. Ormanın arasındaki Mısapa kavşağının su deposu ufukta belirdi.
Rafi, işte geldik derken elindeki şişeyi boşalttı. Dua et de telgraf tellerine bir zarar gelmemiş olsun. Bir de Elizabethville'da bize karşılık verecek bir telsizci bulunsun.
Bruce küçük evlerin önünden geçerken arabayı yavaşlattı. Buralar tam anımsadığı gibiydiler. Bırakılmış, ıssız kalmış evler, çiçekli kaslı ağaçlarının altındaki iki küçük kümbete bakarken dudaklarının iki yanında derin çizgiler belirdi. Rafi de bunlara baktıysa da ses çıkarmadı. Bruce Ford'u istasyon binasının önünde durdurdu. Birlikte arabadan inerek doğru binanın verandasına gittiler. Büro kapısına doğru yürürlerken tahtalar botlarının altında tok sesler çıkardı. Bruce kapıyı iterek içeriye baktı. Duvarlar iç karartıcı, kir tutan türden bir yeşile boyanmıştı. Kağıtlar yerlere dağılmıştı, tek masanın çekmeceleri açık kalmıştı. Gri renkli ince bir tabaka toz her şeyi kaplamıştı. Rafi odanın dibindeki masanın üstünde duran vernikli tahta ve pirinçten yapılmış olan aygıtı işaret etti.
İşte telgraf orada.
Bruce sağlama benziyor diye fikrini açıkladı. Teller kesilmemişse sorun yok. Bruce'un içini ferahlatmak ister gibi telgraftan bir daktilonunkini andıran sesler yükselmeye başladı. Bruce içini çekti.
Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun.
Birlikte duvarın dibindeki masaya yaklaştılar.
Rafi, bu meleti nasıl çalıştıracağını biliyor musun diye sordu. Şöyle böyle bir fikrim var.
Bruce tüfeğini duvara dayadı. Aygıtın dayandığı yerin üstüne gelen duvara bir Morse alfabesi yapıştırılmış olduğunu fark edince daha da rahatladı. İzciyken bu alfabeyi ezberlediği günler çok gerilerde kalmıştı. Elini haber verme düğmesine dayayarak duvardaki listeye baktı. Orada kentlerin kodları vardı. Elizabethville'in kodu EE'ydi. Beceriksiz bir tavırla 2E basarak bekledi. Aygıt ona hemen çıtırdayarak karşılık verdi. Makine çok hızlı çalıyor ve bu yüzden verilen bilgi anlaşılmıyordu. Haberi kaydeden rulo kağıt da çoktan bitmişti. Bruce miğferini çıkararak güç bela daha yavaş haber verin cümlesini iletti. İş çok uzun sürdü. Karşı taraf durmadan verilen haberlerin yinelenmesini istiyordu. Aşağı yukarı her sinyalden sonra anlaşılmadı deniliyordu. Fakat sonunda Bruce telsizin başındaki adama devlet başkanı Sean Bell'in kurmaylarından Albay Franklin'e verilecek bir haberi olduğunu anlatabildi. Karşıdan sadece bir tek yanıt geldi, bekleyin. Beklemeye başladılar. Aradan bir saat geçti, bu iki saat oldu.
Rafi, o çılgın namussuz bizi unuttu diye omurdanarak çıkıp bira kasasını almak için Ford'a gitti.
Bruce telgraf masasının yanındaki tahta iskemlede rahatsız rahatsız kımıldanıyordu. Wally Henry'yi kamp komutanı olarak bırakmakla hata edip etmediğini düşünmüştü yeniden. Bu konu onu çok kaygılandırıyordu. Ama sonunda yaptığının uygun olduğu kanısına varmıştı. Wally Henry orada pek zarar veremezdi.
Ancak Sherman? Hayır, bu da olanaksızdı. Orada genç kadını koruyacak 40 sadık jandarma vardı.
Sherman'i ve geleceği düşünmeye başladı. Bir yıllık yüzbaşı aylığı Zürih'te Credit Bank Suisse'de birikmişti. Bu parayı kafasında İsviçre frangından sterline çevirdi. Aşağı yukarı 2500 sterlin tutuyordu. Bu parayla 2 yıl geçinebilirlerdi. Böylece Bruce yeniden çalışmaya başlamadan bir tatil yapabilirlerdi. İsviçre'de dağlarda bir ev kiralarlardı. Yılın mevsiminde orada iyi kar olurdu.
Bruce gülümsedi. Karlar ayaklarının altında pudra şekeri gibi gıcırdardı. Geceleri de yatağın üstüne 30 santim kalınlığında kuş tüyü bir yorgan örterlerdi. Yaşamının bir amacı ve yönü vardı yine.
''Rafi, neden gülüyorsun patron?'' diye sordu.
''Bir yatak düşünüyordum.''
''Öyle mi? Düşünülecek iyi bir şey bu doğrusu. Orada başlarsın, orada doğarsın. Yaşamının çoğunu orada geçirirsin. Bunun içinde bir hayli eğlenirsin. Hem eğer talihin varsa onun içinde ölürsün. Bir viraya ne dersin?''
Bruce'un dirseğinin yanındaki aygıt birden canlandı. Adam hemen buna döndü.
''Aygıt, Curry, Franklin.'' diye takırdadı.
Bruce öbür uçtaki kırmızı yüzlü ufak tefek adamı o anda görür gibi oldu. Lejyon'un 3. alayından eski bir binbaşıydı. Adam Cezayir olayları sırasında epey iş görmüştü. De Gaulle'ü öldürmeye kalktığı için başını getirene hala ödül verilecekti.
Bruce da Franklin, Curry diye karşılık verdi.
Tren hareket edecek durumda değil. Motorlu taşıtlar akaryakıtsızlıktan yolda kaldı. Port Reprieve yolu, haritada yerimiz ortalama olarak kaydetmiş olduğu mevkiyi sayılarla bildirdi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra UMC'nin malı elinizde mi diye soruldu. Bu soru dikkatle seçilmiş sözcüklerden oluşturulmuştu. Bruce olumlu karşılığını verdi.
Kısa süre sonra bulunduğunuz yere havadan yardım bekleyin. Tamam.
Haber anlaşıldı. Tamam. Bruce aygıtın başından kalkarak rahat bir soluk aldı.
Bu iş tamam artık Rafi. Bize Dakota'lardan birini yollayıp yukarıdan akaryakıt sağlayacaklar. Bu iş herhalde yarın sabah olur.
Saatine baktı. 1:20 var. Artık geri dönelim.
22. ayrımın sonu. Sayfa 330.